Ayrım 4.
Bunların toplumun etkin kesimleri ile çok yönlü ilişkileri vardır. Bu ilişkiler üniversitelerden siyasal çevrelere kadar uzanır. Ticaret sicili kadar objektif kalarak bu ilişkilerin bir kısmını anlatmakta yarar görüyoruz. Bu ilişkileri tam bir yansızlıkla ve de hiçbir yorum yapmadan anlatmaya çalışacak. Ancak şimdilik holdinglerin yalnızca para kredi düzeni içindeki kurumlarına göz gezdireceğiz. Çavuşoğlu Kozanoğlu firması birçok kuruluş yanında Hisar Bank'ın da sahibidir. Hisar Bank'ın yönetim kurulunda Danışma Meclisi Başkanı Ordinarius Profesör Doktor Sadi Irmak ile emekli Kor General Recai Engin ve Profesör Turgut Erem görev almaktadır. Aynı grup Eko Yatırım adlı bankerlik kuruluşunun da sahibidir. Çukurova Holding, Pamukbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Genel Sigorta, Gen Borsa, Anadolu Kredi Kartı, Turizm ve Ticaret, Sınai ve Mali Yatırımlar Holding gibi mali kuruluşlara sahiptir. Aynı holdingin Uluslararası Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi ile yatırım, finansman, Halk Sigorta ve Endüstri Holding'de payları vardır. Yapı ve Kredi Bankası'nın yönetim kurulunda eski bakanlardan Dr. Kemal Satır, Hava Kuvvetleri eski komutanlarından emekli Orgeneral Emin Alpkaya ve yine bir emekli Orgeneral Hüseyin Doğan Özgöçmen görev almışlardır. Üniversite kesiminden Profesör Haluk Cillov da aynı bankanın yönetim kurulundadır. Sabancı Holding, Akbank, Aksigorta, Doğan Sigorta, Atlantik Sigorta gibi mali kuruluşlara sahiptir. Eski DP bakanlarından Medeni Berk, Genelkurmay eski başkanlarından Semih Sancar, İstanbul'un eski valilerinden ve kontenjan senatörü Kemal Şentürk, eski bakanlardan Profesör Fethi Çelikbaş, Akbank Yönetim Kurulu üyesidirler. Eski başbakanlardan Naim Talu da Akbank Yönetim Kurulu başkanıdır. İstanbul İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Memduh Yaşa da banka yönetim kurulundadır. Koç grubunun sahibi bulunduğu banka ise Garanti Bankası'dır. Yaşar Holding Tütüncüler Bankası'nı, Haslar İstanbul Bankası'nı, Mataracı davasında adını duyurduğumuz Sürmenler, Bağcılar Bankası ve Fiban Bankerlik Kuruluşu'nu, BMC Grubu Ege Bank'ı, son zamanlarda Ercan Holding Türk Ticaret Bankası'nı elde tutmaktadır. Ayhan Şahenk'in Doğuş Grubu İmar Bankası'na egemendir. Ankara Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Profesör Doktor Cumhur Ferman, İstanbul İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden ve eski bakanlardan Orhan Dikmen ve Milliyet Gazetesi'nde yazılarını ilgiyle izlediğimiz Profesör Doktor Erdoğan Alkin de Transtürk Holding Yönetim Kurulu'nda görevlidirler. Eski bakanlardan Mehmet İzmen, yine eski bakanlardan Korkut Özal, Teoman Köprüller, Nuri Bayar, eski parlamenterlerden Özer Yılmaz, Danışma Meclisi üyesi Hayri Seçkin, çeşitli şirketlerde kurucu ortak olarak görev almışlardır. Geniş bir çizelgesini oluşturduğumuz bu gibi örnekleri çoğaltmak olasıdır. Büyük holdingler, şirketler, bankalar toplumun etkin çevrelerindeki ilişkileri yansıtmaktadırlar. Bugünlük bu kadar örnekle yetiniyoruz. Holdingler arası savaşı iyice anlayabilmek için bu holdinglerin hangi sanayi kuruluşlarını elde tuttuklarının ve hangi mali kuruluşlara sahip olduklarının iyice bilinmesi gerekmektedir. Ve de tabii hangi yayın organlarının hangi holdingler ile iç içe olduğundan ya da holdingler ve bankalarla aynı doğrultuda bulunduklarındandır. Bunlarla birlikte bu holdinglerin hangi yabancı şirketlerin Türkiye temsilcileri için kapıştıklarının da. Holding ve bankaların bir kısmının renkli fotoğraflarını çektik. Bu filmleri banyo edip dilediğiniz karta basabilirsiniz. Holdingler savaşında bakalım kim kimi alt edecek. Bekleyelim ve görelim. 1 Nisan 1982. Yavaş yavaş. 24 Ocak kararları ekonominin devlet eliyle yapılacak planlarla yönetileceğini söyleyen anayasaya ters düşmektedir. Anayasaya aykırılık ülkemizde öteden beri ciddi bir sorun olarak görülmediğinden konunun bu bölümünü geçip başka yasal noktalara değineceğiz. Bizler 25 Ocak 1980 gününden bu yana 24 Ocak kararlarını eleştirmekteyiz. Bu eleştirilerimiz arasında izlenen ekonomik siyasetin hukuk çerçevesinin zamanında çizilmediği yolundaki görüşümüzü de sık sık yineleriz. Bugün konunun bir başka yönü üzerinde duracağız. Bugünkü konumuz kullanılmayan yasal yetkiler ve sonuçlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'nun 40. maddesinde banka kredilerinin gerçek ticari işlere dayanan ve milli ekonominin ihtiyaç ve icablarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı konularının Merkez Bankası'nca ilgili bankalar nezdinde kontrol edileceği yazılmaktadır. 40. maddede yazılı bu denetim yetkisi dışında 43. madde Merkez Bankası'nın öteki bankalardan mevduat, kredi ve döviz ve diğer işlemlere ait her türlü bilgiyi isteme yetkisini düzenlemektedir. Yetkiler bununla da bitmez. 51. maddeye göre Merkez Bankası kitler ile katma bütçeli kuruluşların mevsimlik ihtiyaçları için düzenleyecekleri bonoları iskonto edebilir ve bu kuruluşlara verilen kredileri denetleyebilir. Örneğin Merkez Bankası %30 vadeli, %35 vadesiz mevduat karşılığına bağlı olan orta vadeli kredi kaynaklarının krediyi kullanan firmalar açısından aylık dökümünü isteyebilir. Ayrıca plasmanların %10'una ayrılmak zorunda olan orta vadeli kredilerin firmalar ve sektörler açısından aylık dökümü istenir. Denetim bu bilgilerin ışığı altında yapılır. Daha doğrusu yapılması gerekir. Merkez Bankası Kanunu'nun 43. maddesi şu hükmü içermektedir. Okuyalım. Türkiye'de faaliyette bulunan bütün bankalar yıllık bilançoları ile kar ve zarar hesaplarını İdare Meclisi murakip raporları ile birlikte umumi heyetlerin toplantı tarihine itibaren bir ay içinde bankaya vermekle yükümlüdürler. Aynı maddeye göre Merkez Bankası bankalardan her türlü bilgiyi istemek yetkisine sahiptir. 40. madde Merkez Bankası'nın kalkınma planları ve yıllık programların hedeflerine uygun olarak banka plasmanları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından tanzim tedbirleri ittihaz eder ve umumi kredi hacmi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif kredi nevillerini sektörler ve mevzular itibariyle dağıtım tarzını ayarlayacağını belirtmektedir. 43. maddeye göre Merkez Bankası bu yasal yetkilere dayanarak toplayacağı bilgilerle bankaların mali durumlarını takip ve tetkik eder. Gerektirdiği takdirde bunlar hakkındaki mütalaalarını teklifleriyle birlikte Maliye Bakanlığı'na bildirir. Şimdi merak ediyoruz. Acaba Merkez Bankası yasasının kendisine tanıdığı bu yetkileri kullanmış mıdır? Kullanmış ise söz gelişi bankalardan gidip de gelmeyen kredilerle bankerler eliyle satılan mevduat sertifikaları hakkında dünden bugüne ne gibi uyarıcı görevler yapmıştır? Bir ekonomik düzen ki kendi yasal çerçevesini çizemez, bir bankalar sistemi ki yasal yetkileri kullanamaz. Olacağı budur ve olanlar olacaklarının habercisidir. Önlem ise tezelden hemen bugün alınmalıdır. Bir gün bile gecikmeden hemen bugünden. Serbest piyasa ekonomisinin hukuksal çerçevesi niçin çizilmez bilemezsiniz. Merkez Bankası'na tanınan yetkiler niçin kullanılmaz anlayamazsınız. Bunun adını daha önce koyduk. Alaturka kapitalizm. Bu anlayışta varılacak noktalar bizler için hiç şaşırtıcı değildir. Güvenli sayılan yollar yürümekle aşınmıştır. İşin bir özeti de budur. Futbol sahasında basketbol oynanmaz. Tenis kortunda yağlı güreş tutulmaz. Her oyunun ayrı ayrı silahları, ayrı ayrı kuralları vardır. İş bu sahaları seçmekte, bu kuralları uygulamaktadır. Elektrik yüksek mühendisi Turgut Özal başta olmak üzere birçoğumuz kapitalizmin ne olduğunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Bu da az kazanç sayılmaz hani. 1 Temmuz 1982. Fırkamızın devletçilik vasfı. Atatürk'ün başbakanı ve en yakın arkadaşı İsmet İnönü, Kadro dergisinde Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde şunları yazıyor. Türlü krizlerden dolayı en serbest nice müesseseleri senelerden beri sert fırtınalara karşı tutunduran devlettir. Ticaret gibi en serbest sahada dar vaziyete düşen tüccarları, mesela tütün tüccarlarını korumak için hükümet, geçen senelerde hususi tedbirler almıştır. İnhisarlar her sene hasat zamanında piyasaya müdahale ederler ve bir sene devlet inhisarı ve devletçilik aleyhine hayalat kuran nice müteşebbisler görmüşümdür ki mevsiminde inhisarların piyasaya müdahale etmesi için bütün idraklerini sarf ederler. İsmet Paşa, Kadro'nun 1933 Ekim sayısındaki Fırkamızın Devletçilik Vasfı başlıklı yazısında daha sonra şunları söylüyor. Devlet çimendiferleri bazı yerlerde ve bazı mahsuller için yaktığı kömür parasını çıkarmayacak kadar ucuz tarifeyle naklederler. Devlet elinde olmayan bir şimendiferin böyle bir tedbir almasına imkan var mıdır? Bu misallerle devletçilik aleyhindeki en büyük iddiayı izah etmiş oluyorum. Hususi müesseseler daima karlı çalışırlar ve devlet müesseseleri daima masraflı ve zararlı olur iddiası. Bütün memleketin menfaatine tedbir alırken bazen yaktığı kömürün bedelini ve inhisarın varidatını düşünmemek vaziyetinde kalan devlet elbette serbest bir bezirgan gibi birçok ahvalde kâr etmeyecektir. Bundan daha tabii ne vardır? Ve zaten devletçiliğin memleket için en büyük faydası da ancak bazı ahvalde bu kadar cesurane tedbirler almasının mümkün olması ile izah edilebilir. Atatürk'ün başbakanının Kadro dergisinde yazdığı devletçilik ile ilgili yazının bir bölümünü daha okuyalım. Biz iktisatta devletçiliği, inkişaf için ve yeni bir düzen kurmak için de feyizli ve müsbet bir yol sayıyoruz. Demek istiyorum ki yalnız müdafaa gibi muhafazakar ve noktayı nazardan değil, ilerlemek ve inkişaf etmek gibi genişletici politika içinde müsbet ve en müessir vasıta sayıyorum. Memleketin muhtaç olduğu sanayi, teşkilatı, vasaiti, devletin yardımcı nezareti ve hatta doğrudan doğruya teşebbüsü olmaksızın kurabilmeyi saf dil olanlar düşünebilir. Asır çok amansızdır ve seneler geçtikçe zamanın insafsızlığı azalmıyor, her hududu aşacak kadar azgınlaşıyor. Geri ve eksik vasat içinde bırakılmış olan kahraman ve büyük bir milletin sanayini ve iktisat düzenlerini devletin bütün vasıtaları ve imkanları ile bir an evvel vücuda getirmek taşıdığımız vazifelerin en ağırı ve en mühimidir. Atatürk'ün devletçiliği elbette ki Marksist, kolektivist bir uygulama değildi. Ama aynı devletçilik piyasa ekonomisi ve liberal düzen de demek değildi. Şu sözler de Atatürk'ündü, okuyalım. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi 19. yüzyıldan beri sosyalizm teorilerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş Türkiye'ye özgü bir sistemdir. Devletçiliğin bizce anlamı şudur. Fertlerin özel teşebbüslerini ve kişisel faaliyetlerini esas tutmak fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin eline almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk vatanında yüzyıllardan beri ferdi ve özel teşebbüslerce yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve görüldüğü gibi kısa bir zamanda yapmayı başardı. Bizim takip ettiğimiz bu yol görüldüğü gibi liberalizmden başka bir sistemdir. Atatürk'ün devletçilik ilkesini incelerken tarihsel gerçeği yerli yerine oturtmak gerekir. Atatürk devletçiliği Marksist uygulamalara benzemez ama liberal düzenle de hiçbir ilgisi yoktur. Atatürk'ün devletçiliğine de komünistlik deniyorsa o zaman başka. O zaman tartışılacak konu kalmamış demektir. 3 Nisan 1980 El yordamı ile banka yöneticileri bankaların Merkez Bankası'na yatırmakla yükümlü oldukları muzam karşılıklar ile ilgili son kararnameden sonra neler olabileceğini açıklıyorlar. Bir banka yöneticisi şöyle konuşuyor. Ya faiz oranları düşer ya da Eylül ayı içinde 2-3 banka iflas eder. Banker Castelli ise 1982 yılının banker zedeler yılı olmasından korktuğunu söylüyor. 1981 yılında bankerlerin, 1982 yılında bankaların bu ekonomik kıskaç içine girmeleri uygulanan ekonomi politikası için alarm zilleri sayılmalıdır. Temmuz bankacılığı adı verilen çılgın faiz yarışının bu gibi bunalımlarla karşılaşması kaçınılmazdı. Bu yarışın mutlu son ile bitmeyeceği çok yazıldı, çok çizildi. Ama kimseye dert anlatılamadı. En azından şu konu düşünülmeliydi. Acaba izlenen ekonomi siyasetinin hukuksal çerçevesi çizilmiş miydi? Hayır, ne gezer, çizilmemişti. Ekonominin neredeyse dahi sayılabilecek mimarları bu konuda yaya kalmışlardı. En ilkel, en basit yasal düzenlemelerin bile akla gelmediği bu faiz yarışına el yordamı ile girildiği her geçen gün biraz daha iyi anlaşılmaktadır. Örneğin bu çılgın faiz yarışına 1933 tarihli ödünç para verme işleri kanunu ile girilmiş. Atı alan Üsküdar'ı geçtikten çok sonra bu yasada değişiklikler yapılmıştır. Bu yüzden denetimsiz bankerler piyasayı sarmış ve yurttaş parası bir sürü maceracı elinde çarçur edilmiştir. Para, kredi ve sermaye piyasasını düzenleyen yasalar arasındaki çatışmalar bu yasaların boş bıraktığı alanlar bu banker faciasında çok önemli rol oynamışlardır. Para kredi düzenini kapsayan yasa ve tebliğlerde banka banker ayrımı bile kesin çizgilerle belirlenmemiş ve bu hukuksal kargaşa ile bugünlere gelinmiştir. Kurulu ekonomik düzeni böylesine değiştiren bir programın hukuksal çerçevesi nasıl olur da çizilmez? nasıl olduğunu bilmek gerçekten güçtür. Ama böyle olduğu çok açık biçimde bellidir. Daha yeni bir örnek verelim. Bankaların Merkez Bankası'nda bulundurulmaları gerekli muzam karşılıklar Merkez Bankası yasasının 40. maddesinin 2 taksim A fıkrası ile düzenlenmiştir. Bankaların muzam karşılık adı verilen parayı Merkez Bankası'na yatırmakla mükellef oldukları yasada açıkça belirtilmiştir. Bankalar bu yükümlülüğü yerine getirmezlerse ne olacaktır? Bu durumda ne yapılacağı bankalar yasasında yazılmıştır. Bankalar yasasının 69. maddesine göre bu yükümlülüğü yerine getirmeyen banka yöneticileri 200 bin liradan az olmamak üzere para cezasına çarptırılırlar. 200 bin liralık para cezası Merkez Bankası'na yatırılmayan paraların yanında gülünç denecek ölçüde küçük bir cezadır. Peki gerek Merkez Bankası yasasında gerekse bankalar yasasında muzam karşılıklarla ilgili hükümler varken bazı bankaların bu paraları Merkez Bankası'na yatırmamış olmaları düşündürücü değil midir? Bu noktada iki olasılık söz konusu edilebilir. Ya bankalar yasası ile Merkez Bankası yasası bu konuda 200 bin liralık cezalar gibi yeterli yaptırımları taşımıyor ya da Merkez Bankası yöneticileri bu konuda yasaların kendilerine verdikleri yetkileri kullanmış değiller. Merkez Bankası yetkilileri böyle bir soruyla karşılaştıklarında küçük bankaların zarar görmemesi için böyle davrandık diyebilirler. Ama unutulmasın ki bu da biçimsel özellikleriyle bir görev savsaklama suçu olabilir. En azından yasaların verdiği yetki kullanılmamıştır. Bu görev savsaklaması sonucunda da bazı bankalar para kazanmışlardır. Diyelim ki yasalar gerekli yaptırımı öngörmüyor. O zaman yasalar değiştirilir. Varsayalım ki Merkez Bankası yöneticileri bu konuda yasalardan doğan yetkileri kullanmamışlardır. Bu durumda da Merkez Bankası yönetimi değiştirilir. Son kararnameden sonra başlayan yeni faiz yarışında sorumluluğu 24 Ocak kararlarının hukuksal çerçevesini çizemeyenlerin omuzlarındadır. Özetle 24 Ocak el yordamıyla düzenlemeye kalktığı para kredi düzeninin bunalımı içinde günden güne gerçek yüzüyle gözler önüne serilmektedir. 10 Haziran 1982. Özal'ı beğenmemek. Başbakan yardımcısı Turgut Özal, Euromoney dergisiyle yaptığı söyleşide Friedman'ın birçok fikrini beğeniyorum demiş ve Friedman'ın son kitabında okuduğunu söylemiştir. Yankı dergisinin aktardığı bu söyleşide Özal planlı uyguladığı programın planlı ve Atatürkçü olduğunda ileri sürmektedir. Özal'ın Profesör Friedman'dan etkilenmesi doğaldır. İnsan diyor ki mesleği elektrik mühendisi olan Özal keşke başka liberal ekonomistlerden ve düşünürlerden de esinlenseydi de bu faiz faciasıyla karşılaşmasaydık. Evet öyledir. Kapitalist sistem içinde başka seçenekler de bulunur. Bırakınız sistem tartışmasını planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçerken alınması gereken günlük önlemler vardır. Elektrik yüksek mühendisi Özal bu önlemleri bile düşünememiştir. Banker iflasları doğrudan doğruya 24 Ocak kararlarının iflasıdır. Ve yine banker iflasları geçiş dönemi için alınması gerekip de alınmayan önlemlerin doğurduğu kaçınılmaz sonuçlardan biridir. Kim hayır diyebilir buna? Bu tartışmaları şimdilik bir yana bırakalım. Özal'ın Friedman'ı beğendiği gibi bir devlet adamı ya da bir öğretim üyesi ben de Marx'ın fikirlerini beğeniyorum diyebilir mi? Derse ne olur? Marx'ın görüşleri yabancı ideolojidir de Friedman'ınkiler %100 yerli malı Sümerbank basması mıdır? Biri ne derece yabancı ise öteki de o ölçüde yabancıdır. Birine yabancı ideoloji deyip ötekine Ispartalısı gibi sımsıkı sarılmanın inandırıcı ne gibi gerekçesi vardır? Marksistlik Sovyet casusluğudur deniyorsa birileri de kalkar, kapitalistlik de Amerikan ajanlığıdır der olur biter. Çıkar yol mu bunlar? Bunlar kaba demagojiler ve yanlış düşüncelerdir. 20. yüzyılın insanlığı, kaynağı, kökeni ne olursa olsun her türlü düşünceden yararlanır. İnsanlığa mal olmuş her düşünce ülkelerin yönetimlerine yansır, rejimlerine yön verir. Yeni anayasanın hazırlandığı şu günlerde bu soruyu anayasa hukuku alanında da sormak gerekmez mi? Örnek aldığımız anayasalar Batı demokrasisinde yürürlükte olan anayasalar değil midir? Coğrafi kökeni yurt dışındadır diye kökü dışarıda anayasa diyebilir miyiz bu anayasalara? Hayır diyemeyiz. Her ülke insanlığa mal olmuş düşünceleri, anayasaları, ekonomik sistemleri alır, kendi ulusal bünyesini uydurmaya çalışır. Ekonomik sistemlere casusluk öyküleri yaklaşımlarını uygulamak, bu yüzyılda, bu çağda ne anlama gelir, kime ne yarar sağlar Allah aşkına? Devlet tüzel kişiliği Friedman'ı beğenenle Marx'ı beğenen karşısında eşit uzaklıkta durabiliyorsa o ülkede demokrasi vardır, hoşgörü vardır ve de yansızlık vardır diyebiliriz. Yoksa ne diyebiliriz? Kişiler olarak, partiler olarak bu yalnızlığı gösteremeyebiliriz. Ancak devletin anayasal yapısı bu yansızlığa göre oluşmuyorsa 20. yüzyılın gerektirdiği batılı bir devlet yapısına hiç kavuşamayız. Gelelim Özal'ın Atatürkçülüğüne. Özal'ın uyguladığı ekonomi siyasetini Atatürkçü sayması karşısında söylenecek söz tükenmektedir. Özal faiz sınırlarını serbest bırakır. Buna gücü yeter ama tarihi değiştirmeye gücü hiç yetmez. Atatürk 1933-37 yılları arasında ilk 5 yıllık planı yürürlüğe koyarak planlı devletçilik yolunu izleyen ve de yabancı sermayeyi millileştiren bir büyük adamdır. Özal'ın dediği gibi yabancı sermayeci değildir. Özal Friedman'ın birçok fikrini beğeniyormuş olabilir. Saygı duyarız. Ama biz Özal'ın hiçbir fikrini beğenmiyoruz. Özal'ı beğenmeme, uygulamalarını onaylamama özgürlüğü de bizlere çok görülmemelidir. Marx'ı beğenmek yasak, Friedman'ı beğenmek serbesttir. Özal'ı beğenmemek de serbest olmalıdır. 3 Mart 1982 Alaturka Kapitalizm. Bazı gerçekler vardır ki bunları ters yüz etmeye hiç olanak yoktur. Bu gerçeklerden biri 24 Ocak kararları adı altında sunulan programın kesinlikle bir IMF programı olduğudur. Bu nedenle istikrar tedbirleri olarak adlandırılan uygulamaları Turgut Özal'ın kafasından çıkmış, özgün bir program olarak görmek yanlış olur. Özal yalnızca bu programın Türkiye'de nasıl ve ne koşullarda uygulanacağını yürütmekle görevlidir. IMF programlarını uygulayan başka ülkeler de vardır. IMF programının bu ülkelerde nasıl ve ne koşullarda uygulandığını izlemek, sonuçları değerlendirmek gerekir. IMF programı Türkiye'ye gökten zembil ile inmedi. Bu programın benzerleri başka ülkelerde de uygulandı. Bizim eksikliğimiz ve Özal'ın kusuru IMF programına uygun uyarlamaların zamanda yapılmamış olmasıdır. Bu köşede daha önce de ısrarla üzerinde durduğumuz gibi ekonomik kararların hukuksal çerçevesi zamanda çizilmemiş, ekonomik sorunların hangi hukuksal düzen içinde yürüyeceği akla bile gelmemiştir. Karşılaşılan bir kısım sorunlar bu belirsizlikten ve hukuksal kargaşadan da kaynaklanmıştır. Bu çılgın faiz yarışına 1933 tarihli ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ile girilmiş, banker banka ayrımının kesin çizgilerini belirleyecek yasal düzenlemeler yapılmamış, bankalar yasası işletilmemiş, merkez bankası yasası uygulanmamış ve sonuçta banker iflasları ve bankaların merkez bankasında bulunmak zorunda oldukları muzam karşılıklar gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. 24 Ocak kararları kurulu ekonomik düzeni büyük ölçüde değiştirmeyi amaçlamıştı. Böylesine köklü bir değişimin gerektirdiği hukuksal düzenlemeler, yasalar, kararnameler, Maliye Bakanlığı tebliğleri zamanında düşünüp yürürlüğe konulmuş değildir.